Ayrım 28.
Sayfa numarası 864. Toprak dahil her türlü ödünü vermeyi, günü geçirmenin aracı haline getiren üst yönetim, Elliot'ın önerisiyle İngiliz yanlısı Mithat Paşa'yı Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi İletişim Yayınları 6. cilt sayfa 1800 hükümete alıyor ve ilk kez karşılaştıkları meşrutiyet isteğini yerine getirmek için harekete geçiyordu. Anayasa tasarısını bizzat Elliot'ın kaleme aldığı da söyleniyordu. L'Angleterre et la Rose en Orient, Cherbourg Review, De Histoire Diplomatique, 1896 A.K. Stefanos Yeresimos Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye Belge Yayınları 7. Baskı 2001, 2. cilt sayfa 243. O güne dek özellikle İngilizler anayasa, meclis, meşrutiyet gibi bir istekte bulunmamıştı. İşlerini padişahlarla yürütmek onlara kolay geliyordu. Ancak bu kez biraz da rastlantılar sonucu padişah olan Abdülhamit'i yeterince tanımıyorlar, üstelik ondan kuşkulanıyorlardı. Birinci meşrutiyet, yeni padişahı gerektiğinde baskı altına almanın aracı olarak gündeme getirilmişti. Nitekim Sir Henry Elliot 23 yıl sonra 1897'de yazdığı anılarında Avrupa devletlerinin 1876 anayasa girişimine karşı yakın ilgi gösterdiğini söylüyor ve anayasal rejimin Avrupa'nın himayesine alınması halinde Abdülhamit'in baskı altında tutma olanağına sahip olunacağını ileri sürüyordu. Reform in the Ottoman Empire, Roderick Davison, Harvard 1942, sayfa 461, A.K. Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Yayınları 9. Basım 2002, sayfa 202. Avrupalılar Türklerin gösterişli meşrutiyet kutlamalarından etkilenmediler ve Tersane Konferansı'nda aldıkları kararları uygulanmak üzere Osmanlı hükümetinin önüne koydular. Onların sorunu meşrutiyet ya da anayasal düzen değil, imparatorluktan pay almayı bekleyen herkesin üzerinde anlaşabileceği bir yöntemin bulunması ve bunun Osmanlı Devleti'ne kabul ettirilmesiydi. Bu istek, üstelik yalnızca Tersane Konferansı'nın değil, 50 yıllık hasta adam politikasının temel amacıydı. Daha bir yıl önce İngiltere, Babi Ali'nin ricasına karşın Avusturya'nın hazırladığı bir notayı kabul ederek, Türkiye'nin vakar ve bağımsızlığının ciddiye alınabileceği günler artık geride kaldı. Osmanlı Padişahı eğer borçlarını ödeyemiyor ve düzeni koruyamıyorsa, bunun sonuçlarına da katlanmak zorundadır, diyordu. Az gelişmişlik sürecinde Türkiye, Stefanos Yeresimos, Belge Yayınları 7. Baskı 2001, 2. cilt sayfa 242. Birinci meşrutiyet, ülke gerçeklerine değil, yabancının istemine göre politika belirlemenin ve bunu halka başarıymış gibi sunmanın örneklerinden biridir. Sırbistan, Bulgaristan ve Batı Trakya'nın elden çıkmasına neden olacak bir süreci başlatan Tersane Konferansı'na büyük devletler olağanüstü elçilerle katılmıştı. İngiltere sanki toplantının niteliğini gösterircesine Sömürgeler Bakanı Salisbury'yi göndermişti. Kendi hükümetine olduğu kadar yabancı büyükelçilere de muhalefet yapmak zorunda kalan Abdülaziz, 1876'da bir saray darbesiyle devrilmiş, yerine meşrutiyet sözü veren Mason Padişah 5. Murat geçirilmişti. İngiltere'nin zaferi olarak kabul edilen bu değişim, o güne dek Osmanlı tarihinde görülmemiş garip bir törenle kutlanmıştı. 5. Murat, padişah olarak halkın önüne çıktığında, Osmanlı Devlet Marşı ile birlikte God Save the Queen, Tanrı Kraliçeyi Korusun marşı da çalınmıştı. AGE sayfa 248. Ruh sağlığı bozulduğu söylenen 5. Murat birkaç ay sonra tahttan indirildi. Yerine aynı yıl içinde 1876 tahta çıkarılan 3. padişah olan 2. Abdülhamit geçirildi. 1876 yılı sona ermeden Sırbistan olaylarına çözüm bulmak için İstanbul'da bir konferans düzenlendi ve Avrupalı devletler sanki etkileneceklermiş gibi aynı günlerde meşrutiyet ilan edildi. Konferansın 26 Aralık'taki ikinci oturumunda delegelerin konuşmalarıyla top sesleri birbirine karışıyor, dışarıda coşkulu bayram kutlamaları yapılıyordu. Oysa ortada kutlanacak bir şey olmadığı gibi Osmanlı Devleti yeni toprak yitikleriyle karşı karşıyaydı. Nitekim o günlerde 1. Doğu Rumeli valiliği Bulgarlara bırakılmış, 2. Doğu Rumeli eyaletinde halkın gönenç ve güvenliğini sağlamak için Bulgar prensliğine yasa çıkarma yetkisi verilmişti. Büyük Larus Gelişim Yayınları 10. cilt sayfa 5869. Ulusal haklar yitirilirken halkın karşısına törenlerle çıkma tutumu daha sonra da görülecektir. Örneğin 1995'te Türkiye'yi ekonomik çöküşe götüren Gümrük Birliği protokolü imzalandığında çok başarılı bir iş gerçekleştirilmiş gibi devlet törenleri düzenlenmişti. Abdülhamit bir ay süren konferansın bitiminden 15 gün sonra 5 Şubat 1876'da Anayasa ve Meşrutiyet'in hazırlayıcılarından Mithat Paşa'yı, üstelik onun hazırladığı anayasaya dayanarak 113. madde sadrazamlıktan aldı ve sürgüne yolladı. Mithat Paşa'nın savaşa olan eğilimi Millet Askeri adlı bağımsız bir ordu kurma yönündeki çabaları ve İngiliz yanlılığı Abdülhamit'i rahatsız etmişti. Mithat Paşa Taif'e sürüldü ve 1884'te burada boğularak öldürüldü. Birinci Meşrutiyet'in kısa ve etkisiz ömrü yalnızca 11 ay sürdü. Anayasa gereği seçimler yapılmış, Meclis-i Mebusan 19 Mart 1877'de Dolmabahçe Sarayı Muayyede Salonu'nda gösterişli bir törenle açılmıştı. Meclis adı verilen bu ilginç kurulda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan hemen tüm azınlıklar yer alıyordu. Türkler azınlıktaydı, üstelik 1. Meşrutiyet Meclisi halkın seçtiği temsili bir kurumda değildi. Milletvekilleri, mebuslar, daha önce seçilmiş olan il genel meclisleri tarafından belirlenmişti. The First Ottoman Constitutional Period, Robert Devereux, Baltimore 1963 sayfa 123, A.K. Hasan Kayalı, Jön Türkler ve Araplar Tarih Vakfı Yurt Yayınları 2. baskı 2003 sayfa 27. 130 üyesi olan Meşrutiyetten Günümüze Gericilik, Çağlar Kırçak, İmge Kitabevi 2. baskı 1994 sayfa 24. 1. Meşrutiyet Meclisi'nin 1. döneminde isimleri bugün bilinen milletvekillerinin 47'si Müslüman, 56'sı ise Hristiyan ağırlıklı olmak üzere diğer dinlerdendi. Müslüman milletvekillerinin 15'i Arap, 32'si ise Anadolu Müslümanıydı. Bu sayılar 13 Aralık 1977'de başlayan ikinci dönemde 54 Hristiyan'a karşılık 12 Arap ve 25 Anadolu Müslümanı olmuştu. Türk Direniş ve Devrimleri Profesör Çetin Yetkin, Otopsi Yayınları 2. cilt İstanbul 2003 sayfa 679-680. 1. Meşrutiyet Meclisi bir padişah fermanıyla ve herhalde yerinde bir kararla kapatıldı. Mecliste çoğunluğu oluşturan azınlıklar, bu çoğunluğu arttırmak ve imparatorluğun azınlıkların çoğunlukta olduğu önemli bölgelerinde tümüyle etkili olmak için nüfus esasına göre seçim istiyorlardı. Batı ve Doğu Trakya'dan, İstanbul'dan ya da Ermeni bölgelerinden gelen milletvekilleri bu düşünceyi ısrarla savunuyordu. Mecliste yapılan görüşmelerde Müslim, gayrimüslim tabirinin kaldırılması, vilayet yasasına göre seçim bölgelerinde bu iki kesim %50'şer milletvekili çıkarıyordu. AGE sayfa 681. Türkçe yanında azınlık dillerinin de resmi dil yapılması, yönetim düzeninin yerelleştirilerek yeniden yapılandırılması, basın özgürlüğü, bölgesel vergi sistemi, batıya daha çok bağlanma. Jön Türkler ve Araplar Hasan Kayalı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 2. baskı 2003. sayfa 27 gibi konularda imparatorluğun çözülmesine yol açacak istek ve tartışmalar yapılıyordu. 1. Meşrutiyet Meclisi Türk siyasi tarihinde olumlu bir sonuç ve iz bırakmadan yok olup gitti. Kapatılmasına meclis içinden ya da dışından bir tepki gelmedi. Türk halkı kuruluşunda olduğu gibi kapatılışında da içinde olmadığı bu olayı yalnızca dışarıdan izledi. Batılılar ve Türkiye'deki batıcılar, özellikle azınlıklar, iyileşme, ıslahattan, yeniden düzenleme, tanzimattan sürekli söz ediyordu. Ama onların düşündüğü iyileştirme, anayasaya dayalı meclis düzeni kurup devleti güçlendirmek değil, meşrutiyet adı altında yönetim zayıflığına yol açacak bir azınlıklar koalisyonu yaratmaktı. Mustafa Kemal Atatürk, 1 Aralık 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada 1. Meşrutiyet ve getirdiği anayasa konusundaki görüşlerini açıklar. Milletvekillerine elindeki 1876 anayasasını gösterir ve bu kitap diye söz ettiği 1. Meşrutiyet Anayasası için şunları söyler. Efendiler, bir paşanın başkanlığında 3'ü Hristiyan olmak üzere 16 memur, 10 ulema ve 2 askerden oluşan bir heyet Baba Ali'de toplandı ve bu kitabı yazdı. Bu kitap, milleti memnun etmek için, milletin arzu ve gerçek emellerini yerine getirmek için yazılmadı. Efendiler, bu kitap düşmanlarımızı geçici bir süre de olsa memnun etmek amacıyla yazılmıştır. Kitabın millet ile, egemenlik ile, millet iradesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu kitap üstündeki anayasa yazarın notu, ünvanı ile milleti yıllarca aldatan ve aldattıkça dağılıp çökmeye sevk eden bir kitaptan başka bir şey değildir. Bir paçavradır efendiler. Türk Direniş ve Devrimleri Profesör Çetin Yetkin Otopsi Yayınları 2. Cilt İstanbul 2003 sayfa 675. 2. Meşrutiyet. İkinci Meşrutiyet 23 Temmuz 1908'de ilan edildi. Bu hareket birincisiyle kıyaslanamayacak kadar etkili oldu. Ama siyasi düzen işleyişinde o da niteliksel bir dönüşüm sağlayamadı. Tersine tüm iyi niyetlere karşın imparatorluğun dağılmasıyla sonuçlanacak süreci başlattı. İkinci Meşrutiyet'le başarılı bir sonuca ulaşılamadı ama siyasi mücadeleye gözle görülür bir devingenlik kazandırıldı ve yeniliklere zemin oluşturacak girişimlerde bulunuldu. Türk toplumunda kalıcı izler bırakan ve ülkenin işgaliyle sonuçlanan Dünya Savaşı'na katılındı. Devleti kurtarmak için yola çıkılmıştı ama sonuçta imparatorluğu parçalanmaya götürüldü. 33 yıllık Jön Türk mücadelesinin farklı bir niteliğe ulaşan son aşamasında yer alan Meşrutiyet Hareketi'ne son 3 yılda subaylar da katıldılar ve 2. Meşrutiyet esas olarak onlar tarafından gerçekleştirildi. Subayların katılması harekete güç ve düzen verdi. Olumlu sayılabilecek yenileşme girişiminin hemen tümü onlar tarafından gerçekleştirildi. Subayların varlığı birincisinden farklı olarak meşrutiyetin bu kez ses getiren bir eyleme dönüşmesine yol açtı. İkinci meşrutiyet padişahın yetkilerini kısıtlayacak kadar etkili oldu. Anayasayı yürürlükten kaldırdıktan sonra tüm iktidarı elinde toplayan Abdülhamit'e karşı 1899'dan sonra muhalefet artmaya başlamıştı. Muhalefetin öncülüğünü yapan Jön Türkler, anayasanın yeniden yürürlüğe konmasını ve seçimlerle bir meclis oluşturulmasını istiyordu. 1908'e gelindiğinde muhalefet özellikle Makedonya'da 3. Ordu subayları arasında etkisini arttırmış ve her an eyleme geçebilecek bir örgütsel düzeye ulaşmıştı. Eylemin gerekçesi gecikmedi. İngiltere Kralı 7. Edward ile Rus Çarı 2. Nikolay, Haziran 1908'de Ravel'de buluşarak Makedonya sorununa ve burada yapılacak reformlara değinen bir bildiri yayınladılar. Bu tür bildirilerin ne anlama geldiğini artık anlamış olan subaylar ve aydınlar bundan tedirgin oldular. Özellikle Batı Trakya halkı benzer duygularla tedirginliğe katıldı. Gelişmeyi Rumeli'nin parçalanarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan koparılacağı ve padişahın buna seyirci kalacağı. Büyük Larus Gelişim Yayınları 13. Cilt sayfa 8060 biçiminde yorumlayan 3. Ordu subayları harekete geçtiler. 4 Temmuz 1908'de kol ağası, yüzbaşı binbaşı arasında bir rütbe, Niyazi Bey, Resneli Niyazi, dağa çıktı. Onu diğer küçük rütbeli subaylar izledi. Padişahça yüksek yetkiler verilerek Niyazi Bey'i yakalamakla görevlendirilen Şemsi Paşa, Manastır'da vuruldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti Birlik ve İlerleme Derneği yazarın notu, Meşrutiyet için açık siyasi çalışmaya geçti. Ayaklanmayı bastırmak için Anadolu'dan gönderilen birlikler, İttihat ve Terakki propagandacıları tarafından etkisizleştirildi. 20 Temmuz'da Manastır'ın Müslüman halkı meşrutiyet isteğiyle ayaklandı ve askeri depoları ele geçirdi. Arnavutlar, Firzovik'te toplanarak meşrutiyet için and içirdiler ve padişaha bir telgraf çekerek meşrutiyet hemen ilan edilmediği takdirde İstanbul'a yürüyeceklerini bildirdiler. Rumeli'nin değişik kentlerinden İstanbul'a bu tür telgraflar yağmaya başladı. 22 Temmuz gecesi Niyazi Bey ve Eyüp Sabri Bey, Şemsi Paşa'nın yerine Manastır Olağanüstü Komutanlığı'na atanan Tatar Osman Paşa'yı tutuklayıp dağa kaldırdılar. 23 Temmuz'da Manastır'da meşrutiyet ilan edildi ve bir gün sonra 24 Temmuz'da 2. Abdülhamit anayasayı yeniden yürürlüğe koydu, meşrutiyeti kabul etti. İkinci meşrutiyet, hürriyet ilanı olarak adlandırılıp Rumeli'de yoğun olmak üzere ülkede coşkuyla karşılandı. İttihat ve Terakki Cemiyeti artık imparatorluğun en etkili örgütü haline gelmişti. 1908 yılında yapılan seçimlerde cemiyet ezici bir çoğunluk sağladı. 13 Nisan 1909'da İstanbul'da ortaya çıkan meşrutiyet karşıtı ayaklanma 31 Mart olayı, Selanik'ten gelen hareket ordusu komutanı Mahmut Şevket Paşa tarafından bastırıldı. 27 Nisan 1909'da 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine kardeşi 5. Mehmet padişah yapıldı. Resmen ve hukuken iktidarda olmayan ancak eylemsel olarak iktidarı elinde tutan AGE 13. cilt sayfa 8060. İttihat ve Terakki'ye karşı muhalefet oluşması gecikmedi. 1911'de Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Özgürlük ve Anlaşma Partisi kuruldu. Ancak bu parti 1912 seçimlerinde başarılı olamadı ve yabancı devletlerin de desteğiyle meclis dışı muhalefet yapmaya başladı. Hürriyet ve İtilaf'la ilişkili Halasker Zavitan, Kurtarıcı Subaylar adlı bir örgüt, İttihat ve Terakki'nin hükümetten çekilmesini ve İttihatçıların çoğunlukta olduğu meclisin feshedilmesini sağladı. İkinci meşrutiyet böylece kanla dökülen çatışmalarla dolu yeni bir sürece girdi. İttihatçılar 23 Ocak 1913'te Babe Ali Osmanlı hükümeti'yi basarak yeniden iktidara geldiler. Hürriyet ve itirafçılar buna Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'yı 11 Haziran'da öldürerek yanıt verdiler. Bunun üzerine İttihat ve Terakki çok partililiğe son verdi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası kapatıldı. Yöneticilerden bir bölümü yargılanıp idam edildi. Bir bölümü ise tutuklanıp Sinop cezaevine konuldu. İkinci Meşrutiyet Hareketi halka ulaşarak köklü toplumsal dönüşümler sağlayamasa da Türk siyasi yaşamına milliyetçi duygularla biçimlenen yurtsever bir canlılık getirmiştir. Yenilikçi arayışlar içine girilerek o güne dek söylenmeyenler söylenmiş, yapılmayanlar yapılmıştır. Meşrutiyetin yarattığı göreceli özgürlük ve sansürün kalkmasıyla uzun süre baskı altında tutulmuş düşünceler açıklanmaya, tartışmalar, eleştiriler yapılmaya başlandı. Çok sayıda gazete ve dergi yayımlandı ve Türkiye'nin o güne dek bilmediği canlı bir düşünce ortamı oluştu. Anayasada yapılan değişikliklerle kamusal alanda padişahın yetkilerini sınırlayan karma bir yönetim biçimi geliştirildi. 1908-1912 ve 1914'te yapılan seçimleri İttihat ve Terakki kazandı. Seçimler, tartışmalar ve örgütlenmelerle yaratılan yurtsever birikim, Kurtuluş Savaşı'na önemli katkı sağladı. Mütareke, ateşkes ortamında yapılan 1919 seçimlerini kazanan ve müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin desteklendiği adaylar önemli oranda Kurtuluş Savaşı'na katıldılar ya da bulundukları yerlerden savaşı desteklediler. Jön Türkler. 19. yüzyılın son çeyreğinde bir grup Osmanlı aydını o güne dek pek görülmeyen biçimde padişaha karşı örgütlü bir muhalefet başlattılar. 1876'da başlayan, 1895'ten sonra canlanan ve 1908'e dek süren bu muhalefete katılanlar Türkiye ve dünyada Jön Türkler adıyla tanımlandılar. Sayıları az ve etkisizdiler, bilinç düzeyleri giriştikleri eylem için yeterli değildi, halkla ilişki kurmuyor, ona güvenmiyor ve bir seçkinler kadrosu oluşturmaya çalışıyorlardı. Hemen tümü yurt dışına kaçmış, orada siyasi sürgün olarak yaşıyordu. Batı'yı tam olarak tanımıyor, toplumsal ilişkilerini bilmiyor ama gördüklerinden etkilenerek ona öykünüyorlardı, taklit ediyorlardı. Kuramsal yetersizlikleri nedeniyle olay ve ilişkileri kavrayamıyor, edindikleri yetersiz bilgileri sürekli yineleyerek bunları Türkiye için geçerli görüşler olarak öneriyorlardı. Dar bir sürgün grubu olarak kaldılar ve Türkiye'de siyasi bir güç haline gelemediler. Mücadeleleri ve politik etkileriyle değil, aldıkları adla tanındılar. İkinci sınıf liberal meşrutiyetçi görüşler savundular ve her etnik kökenden insanı içlerinde barındırdılar ama her nedense Jön Türkler olarak tanımlandılar. Jön Türkler ve Araplar, Hasan Kayalı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 2. Baskı 2003 sayfa 4. Kendilerine özgü sağlam bir dünya görüşleri yoktu ve güçlü bir siyasi akım haline gelemediler ama adları dünya siyaset sözlüğüne girdi. Jön Türkler sözcüğünü ilginç bir biçimde çeşitli dillerde kullanılan evrensel bir tanım haline geldi. Değişik ülkelerde rejim karşıtı siyasi sürgünlere onlardan sonra Jön Türkler denmeye başlandı. Meksika Jön Türkleri, İran Jön Türkleri gibi. Büyükler Rus Gelişim Yayınları 10. Cilt sayfa 6114. Jön Türkler, görüşleri netleşmiş, ilkeli birlikteliklere sahip, bağdaşık, homojen bir siyasi örgüt ya da grup değildi. En temel konularda bile farklı düşünüyor, düşünceleri içinde uzlaşmaz karşıtlıklar varlığını sürdürebiliyordu. Sıradan üyeler bir yana, örgütün tepesinde yer alan önder konumundaki insanlar bile birbirinden çok farklı görüşler ileri sürebiliyor, dengesiz davranışlarda bulunabiliyordu. Türkiye'nin o dönemdeki düşünsel düzeyi için ileri ve olumlu sayılabilecek görüşlerle bilimsel bir değeri olmayan öznel savlar iç içe girmişti. Uzun süren hareketsizlik ve eylemsizlik dönemlerinden sonra bireysel teröre dayanan bir eylem yapıyor, ardından yeniden sessizliğe gömülüyorlardı. Kimi tarihçiler Jön Türk Hareketi'nin birinci meşrutiyetin ilanı olan 1876'dan İttihat ve Terakki'nin kendisini feshettiği 1918'e dek geçen dönemi kapsadığını kabul eder. Bu kabul, ikinci meşrutiyetin ilanı olan 1908'den hemen önce başlayan, İttihatçıların etkin olduğu son 10 yılın farklı olduğunu kabullenmek koşuluyla geçerli olabilir. Örneğin askeri tıbbi öğrencilerinin 1889'da kurduğu İttihad-ı Osmani Örgütü, İttihat ve Terakki'nin başlangıcı sayılır. Ancak 1876-1908 ile 1908-1918 arasındaki dönemler, siyasi içerikler ve somut hedefler açısından farklı özelliklere ve farklı yönelişlere sahiptir. Bu nedenle Jön Türk Hareketi'nin tümünü tek bir süreç gibi ele almak yanılgılara yol açabilir. İttihad-ı Osmani'nin kuruluşu uzunca bir süre durgunluk içindeki Jön Türk hareketine göreceli bir devingenlik kazandırmıştır. Önceleri yalnızca yüksekokul öğrencilerini kapsayan bu örgüt daha sonra değişik kesimden insanlar için almaya başladı ve 1895'teki Ermeni olaylarından sonra çeşitli eylemler gerçekleştirdi. Paris'te bulunan ve Jön Türklerin önderi konumundaki Ahmet Rıza Bey ile 1859-1930 ilişki kuruldu. Paris'te bir merkez, İsviçre ve Mısır'da şubeler oluşturuldu. Meşveret adlı örgüt gazetesi Paris'te, Osmanlı ve Mizan gazeteleri Cenevre'de, Kanuni Sani ve Halk gazeteleri ise Kahire'de yayımlanmaya başlandı. AGE sayfa 6114. Genç Türklerin değişik yönlere dağıldıkları 1877 ile 1889 yılları arasında örgütsel eylem sayılabilecek tek bir olaya rastlanır. Bu, genç Türklerin ideal padişahı 5. Murat'ı yeniden tahta geçirmek amacıyla eyleme geçen Ali Soavi olayıdır. Ali Soavi ve Çırağan Sarayı vakası İsmail Hakkı Uzunçarşılı Belleten 8-1944 sayfa 71 ve 111 AK Profesör Şerif Mardin Jön Türklerin Siyasi Fikirleri İletişim Yayınları 9. baskı 2002 sayfa 32. O dönemin aydınlarından biri olan Ali Soavi'nin 1839-1878 1878 yılında gerçekleştirdiği ve tarihe Çırağan Vakası olarak geçen darbe girişimi dengesiz Jön Türk eylemlerinin en belirgin örneklerinden birisidir. Soavi, Abdülhamit'in meşrutiyete son vermesine ve Rus yenilgisine tepki olarak kişisel olanaklarıyla sıra dışı bir eyleme girişti. 5. Murat'ı yeniden tahta geçirmek ve galip Rus kuvvetlerine karşı Balkanlarda bir direniş başlatmak üzere Büyükler Rus Gelişim Yayınları 1. Cilt sayfa 387 silahlandırdığı Filibe göçmenleriyle Çırağan Sarayı'nı bastı. Sonuç, eylemin kendisi kadar sıra dışıydı. 7-8 Hasan Paşa Ali Soavi'nin başına bir sopayla vurup onu öldürmüş ve toplumda sayıları zaten az olan bir aydın daha yok olup gitmişti. Ali Soavi, Yıldız Sarayı yakınında belirsiz bir yere gömülmüştü. Ali Soavi oldukça iyi yetişmiş bir aydındı. Hem çağdaş hem dini eğitim almıştı. Medreselerde ders verdiği gibi Galatasaray Sultanisi'nde müdürlük ve dış ilişkilerle ilgili olarak Avrupa yayınlarının çevrildiği Devlet Çeviri Kurulu başkanlığı yapmıştı. Camilerde görüşlerini halka açıklayan etkili vaazlar veriyor, vaazlarında ve gazetesinde basiret, tutarlı bir muhalefet yürütüyordu. Düşünce ve önerileri kendisinden önceki düşünürlerde pek görülmeyen özgürlüklere sahipti. Ona göre Osmanlı kurumları batıdaki gelişmeler göz önüne alınarak düzeltilmeli ve düzeltme girişimlerinde kesin olarak daha önce yaratılmış olan İslam uygarlığından yararlanılmalıydı. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalı, din siyasete alet edilmemeliydi. Türk tarihiyle yakından ilgilenilmeli, dünya tarihi üzerindeki etkisi açığa çıkarılmalıydı. Türkçe, Arapça ve Farsçadan temizlenmeli, bu yapılırken batıdan sözcük alınması önlenmeliydi.